Ayrım 38. Sayfa 228. 1. Besin sağlanması. İnsanlar yiyip içme işlerini ne doğrudan doğaya başvurarak ne de tek başlarına ve de salt anatomik veya fizyolojik bir işlevle yürütmektedirler. Hangi düzeyde olursa olsun bütün insan topluluklarında aynı sofrayı paylaşma olgusu vardır. İnsanlar genellikle ortaklaşa kullandıkları bir örtü üzerinde ya da özellikle bu amaçla hazırlanmış bir yerde, bir ocağın, bir masanın çevresinde ya da bir barda birlikte yemek yerler. Yemekte bazı aletler kullanılır, kurallara uyulur ve bu işin sosyal kuralları dikkatle belirlenir. Her insan toplumunda ve herhangi bir toplumun herhangi bir bireyi ele alındığında, yemek yeme işinin belli bir kurum içinde gerçekleştiği görülür. Burası bir ev, bir lokanta ya da bir öğrenci yurdu olabilir. Onun yeri sabittir, yiyeceğin sağlanması ya da hazırlanması için bir örgütü ve yemeğin tüketilmesini sağlayan imkanlar vardır. Besinin üretilip dağıtılması da örgütlü davranış sistemlerine sahiptir. İster basit, ister karmaşık olsun, üretim yöntemlerinin tarımsal aletlere, av silahlarına, ağlara, su bentlerine, balık tuzaklarına ihtiyacı vardır. Yiyeceği koruma, depolama ve pişirme yöntemlerinde de bazı tamamlayıcı araç ve gereç lüzumludur. Kısacası burada besin sağlanması olarak gösterilen süreçler dizisi, türetilen ama kaçınılmaz zorunluluklar listesinde çok geniş bir envanter halinde aletlerin, aygıtların ya da makinaların yer almasına yol açar. Zamanla bunlar bozuldukça ya da kullanılıp tüketildikçe yerlerini yenilerine bırakmak zorundadırlar. Örgütlenmiş besin sağlama kurumunun çalışmalarından çıkarılacak kaçınılmaz sonuçlardan birisi, gerek besinin korunmasında, gerekse başlıca besin üretme, besin sağlama faaliyetlerinde sürekli üretimsel etkinliklerin ortaya konulmasının gerekliliğidir. Dahası beslenme olgusu örgütlenmiş gruplar ve örgüt içinde ve bunların aracılığıyla gerçekleşmesi nedeniyle bir başka öğeyi de içermektedir. Bu da zincirleme etkinliklerin bütünüyle aksamadan sürdürülmesi için düzenlenip yürütülmesi gerekli olan toplum düzenine ilişkin davranış ve yaptırımların yasa ve töreleri içermektedir. Besin sağlama süreci içinde tohumun ekilmesinden, avın yakalanmasından tutun da ısırmaya, çiğnemeye, yutmaya varıncaya değin her kısmi etkinlik norma bağlanıp düzenlenmiştir. Her kısmi etkinlikte teknolojiye ilişkin davranış kuralları, yapılan katkı açısından mülkiyeti belirleyen yasa kuralları ve iştahın ritmine, hazırlanan ürünlerin hakça dağıtımına ve besin tüketme yollarına ilişkin kurallar sistem için gene maddi işlevler kadar zorunludur. Gerçekte ikisinin ayrılması imkansızdır. İster bir tencere ya da bir kazma sapı, İster bir tabak ya da ocak söz konusu olsun, her nesne beceriyle, yasaya ve kurallara uygun olarak kullanılmalıdır. Çünkü çoğu kez o nesnenin yararlılığı yalnızca teknolojiden kaynaklanmaz ama aynı zamanda töresel ya da ahlaki düzenlemeye saygıdan da doğar. Her insan grubu içinde işlerliğinin korunması gerekli bir başka sosyal boyut, buyurulan davranışın yerleştirilmesi boyutu, türetilmiş bir ihtiyaç biçiminde ya da kültürel bir buyruk olarak ortaya çıkmaktadır. İçinde düzenlenmiş davranışın ortaya çıktığı, yaşatıldığı durumlar iki süreç içinde, öğretim ve otorite süreçleri içinde bulunur. Bundan dolayı eğitsel sistemlerin yani becerileri, bilgiyi, töreyi ve ahlaki ilkeleri yavaş yavaş veren sistemlerin her kültür içinde bulunması gerekir. Eğer öğretim olmasaydı, daha yaşlı olanlar ölüm, yaşlılık ya da işbirliği gücünden yoksun olma nedeniyle toplumsal işlevden çekildikçe, herhangi bir kurumun çalışanları sürekli biçimde yenilenemezdi. Oysa bunların yerlerinin yeni organizmalarla doldurulması zorunludur. kuralların uygulanması ve aynı zamanda her öğretimin ardından harekete geçirme gücü, zorlama ya da otorite öğesini gerekli kılar. Bu kültürlerin hiçbirinde hiçbir zaman eksik olmayan ve eğitimin, ekonominin, hukuksal mekanizmaların yanında dördüncü yararlı buyruğu oluşturan bir siyasal boyut vardır. 2. Akrabalık. İnsan yavrusu en yüksek düzeyli insan benzeri kuyruksuz maymunların yavrularından bile çok daha uzun süren bir dönem boyunca ana babanın korumasına ihtiyaç duymaktadır. Bundan dolayı da üreme işini, yani cinsel birleşme ve gebelik ve çocuk doğumunu hukuka dayalı akrabalık olgusuna bağlamayan bir kültür varlığını sürdüremez. Burada akrabalık ilişkisinde baba ve anne çocuklara uzun bir süre bakmak zorundadırlar ve gösterdikleri ilgi, çektikleri sıkıntı karşılığında bazı kazançlar elde ederler. Sevişmenin kendisi de toplulukların pek çoğunda bir kurumdur ya da başka bir kurumun bir parçası durumundadır. Her bir çiftin ya da çeşitli eşlerin giriştikleri ilişkiler ve bunlara getirilen sınırlamaları düzenleyen çok açıkça belirlenmiş davranış kuralları vardır. Düzenlenmiş bu tür davranışlar kesin olarak iki partner arasında yapılacak olası bir evlilik sözleşmesine yöneliktir. Evlenme töreni de, karı kocalık statüsü de yasal bir ilişki olmaları nedeniyle kamuyu ilgilendiren sorunlardır. İnsan varlığının bu en özel aşaması bile onun yöntemleri, töresel kurallar, ahlak ve dini inanç bakımından geleneğe göre belirlendiği için derhal sosyal ilgilerin konusu haline gelirler. Gebelik ve çocuk doğumu süreciyle birlikte evlilik artık akrabalığa dönüşür. Bu kez bir kez daha açıkça görülür ki bu süreç asla fizyolojik ya da özel bir süreç olarak kalmaz. Artık gebe kadın ve kocası istisnasız olarak bir dizi kurallara uymak zorundadırlar. Bu kurallar genellikle doğacak yeni organizmanın refahına ilişkin inançlarla güçlendirilir ve bütün topluluk, özellikle de erkek ve kadın akrabalar, doğum olgusu ve sayılarının artmasıyla ilgilendikleri için gebeliğin öngörülü töre ve ahlaki yönleri ve akrabalığın ilk aşamaları kamuyu çok ilgilendiren bir sorun olurlar. Bu ana-babalık ilişkisi türetilen akrabalık bağlarına doğru genişler. Bunların bir yandan üremenin temel biyolojik süreçlerinin sonucu açıkça bellidir. Öte yandan bunlar hukuksal soy sistemine, ata mitolojisine ve geniş aile akrabalık grubu ve klan gibi birbirini tanımlayan hukuk kavramlarına göre yeniden tanımlanırlar. Gebelik ve çocuk doğumunun gerçek fizyolojik süreçlerinin geleneksel açıdan yeniden yorumlanmaları, ölüler dünyasından, çevreden ve topluluğun diğer üyeleri arasındaki etkileşimden gelen etkileri fizyolojik etmenler alanına çeken yeni yorumlar, analığın babalığın doğal güçlerini, eğitim ve öğretim yoluyla sosyal dayanışmanın güçlü bağları haline dönüştürürler. Bütün bunlardan ortaya çıkan sonuca göre, kültür araştırmacısı üremenin fizyoloji ve psikolojisi ile fiziksel çevre arasındaki ilişkiyi ortaya koymak zorundadır. Sürecin gelişimini kültür o fiziksel çevreye yerleştirir ve onunla sınırlar. Fizyolojinin bilgiye, inanca, sosyal bağlara nasıl dönüştüğünü anlamak için sevişmenin, cinsel birleşmenin, evlenmenin ve anababalığın ekonomik temelini bilmek gerekir. Burada ekonomik terimiyle kastedilen maddi düzenlemeler, teknikler, üretim süreçleri, zenginliğin ortaklaşa elde edilmesi ve kullanılması, tüketim olguları ve değer öğeleridir. Ekonomik süreçlerin geniş bölümlerini belirleyen ama aynı zamanda evlilik biçimlerini dikte eden, onun geçerliliğinin yaptırımlarını ortaya koyan ve soy bağı açısından evliliğin sonuçlarını açıklayan hukuk kuralları tam olarak açıklanıp belirtilmelidir. Başka bir ifadeyle, törel yasa, sevişme ve evlenme, soy bağı, geniş akrabalık kurallarının nasıl formüle edildikleri ve hangi durumlarda aksamadan uygulandıkları, ya da güçlüklere ve karışıklıklara yol açtıkları, hangi yöntemle zorlama ya da inanca dayalı yaptırımlara bağlandıkları ortaya konulmalıdır. 3. Bedensel rahatlıklar. Giysilerin, ateşin ve kapalı yerlerin kullanılmasında görüldüğü üzere, bedensel ısıyı ya da suyla yıkanmada, uzak ve gizli yerlere dışkılamada veya alkalinle maddeler gibi daha karmaşık kimyasal çözücülerin kullanılmasında olduğu gibi, bedensel temizliği en üst düzeyde tutmak için kullanılan basit fiziksel etkenlerin yanı sıra kurumlaşmış yapıların varlığı da söz konusudur. Bizim burada unutmamamız gereken husus, şiddetli rüzgarın getirdiği sağanakla karşılaşınca, ısı birdenbire yükselince ya da düşünce veya suya battığında ya da yağmur altında sırılsıklam olduğunda, bir mağarada ya da evde ısınmak isteyince insanların barınak aramaları öyle rastgele olmadığıdır. Gene insanlar ister ilkel, ister çok gelişmiş olsunlar, korunmaya ihtiyaç duyduklarında bir hayvan postunu, bir deriyi, bir kumaşı el attıklarında hemen hazır bulmazlar. Bütün bu maddi mallar örgütlü yaşamın rutin bir parçası olarak kullanılırlar. Barınak, ısı, temizlik düzenleri evin içinde bulunabilir. İster basit, ister karmaşık olsun giysiler, en kapalı ev ekonomisi koşulları altında, aile içinde ya da iş bölümünün var olduğu bir toplulukta ise örgütlenmiş atölye ya da fabrikalarda üretilir. Sağlık kurumları evin bir bölümünde özel olarak ya da bir belediyede yerel grupta ya da göçebe bir boy içinde bir kamu üyesi olarak bulunabilirler. Burada ortaya konulması gereken örgütlenmemiş üretimi bir kuruma kabul ettiren amaçlar, görgü, temizlik, mülk sahipliği ve büyüsel dinsel tabu kurallarını içinde bu gibi törelerin yerleşip yaşatıldığı eğitim tipidir. 4. Koruma. Doğal tehlike ya da yıkıma karşı, hayvan saldırısına veya insansal şiddete karşı savunmanın örgütlenmesi, kuşkusuz ev, belediye, klan, yaş grubu birliği, boy gibi kurumların varlığını gerektirir. Burada iki önemli irdeleme vardır. Korunma çok sıklıkla öngörülü davranmayı ve planlamayı içerir. Sağlam toprağa veya sığ bir gölcüye ya da göle çakılan kazıklar üzerine evler yapılması, ağaç kazıklardan perdeler çekilmesi ya da duvarlar yapılması, bir gelgit dalgasının, bir volkan püskürmesinin ya da bir depremin tehlikelerine karşı korunacak biçimde yer seçiminin dikkatle yapılması, bütün bu gibi öngörülü korunmaların biyolojik güvenlik ihtiyacıyla ve bunun koruyucu kültürel cevaplarıyla bağlılaşım içinde olması gerekir. Burada bir kez daha seçme, yapma ve yaşatma işlevlerinin örgütlenmiş, teknik yönden planlanmış ve işbirliği içinde yürütülmüş ilkelerinin içindeki ekonomik etmen açıkça ve kesinlikle ortaya çıkar. Tekniğin kuralları, bunların davranış, mülkiyet, otorite yasalarına dönüştürülmesi açıkça bellidir. Öğretimin anlamı şudur: büyüyen kuşak hazırlanmalı, aydınlatılmalı ve uyarılmalıdır. İnsanların düşmanlığına ya da hayvanların yarattığı tehlikeye karşı bu noktada sahip olduğumuz temel güdü, ister ilkel, ister gelişmiş olsun, insanları direnme ve saldırı için kendi silahlı güçlerini örgütlemeye yöneltir. Nüfus yoğunluğunun toprağa göre çok az olduğu yerlerde silahlı örgütlenmeye duyulan ihtiyaç çok küçüktür. Genellikle bu silahlı saldırıyı savuşturması ve saldırı yapması için gerekli aletlere her erkeğin sahip olması durumuyla sınırlıdır. Burada önemli olan ister doğal güçlere ve hayvanlara, ister insanlara karşı direnme biçiminde olsun, korunmanın istisnasız olarak kurumlaştırılmış olmasıdır. Başka bir deyişle her bir durumda biz nesnel çevreyi, ürünsel gereçleri, kurallar sistemini, personelin örgütlenmesini ve örgütlenmiş bu gibi grupların biyolojik olarak kendini koruma ihtiyacıyla ve ekonomik, hukuksal, eğitsel ve siyasal tekniklerle olan ilişkisini incelemek zorundayız. Gene burada yardıma ve aynı zamanda tehlike duygusuna bağımlı olma, ilkel ve gelişmiş geleneklere göre yeniden yorumlanırken, bu iş genellikle ya kısmen sağlam bilimsel bilgiyle, kısmen mitolojik ya da kişisel inançla veya doğaüstü buyruklar ve kişilere karşı olan sorumluluk duygusuyla yapılır. 5. Etkinlikler. Normal ve dinlenmiş insan organizması harekete ihtiyaç duyar. Bu durum insan doğasının uygarlığa kabul ettirdiği çok genel bir buyruktur. Önce bu ihtiyacın doyurulması aslında şu olguyla belirlenir ki, eğer kaslar çalışmazsa ve sinirsel sistemin kesin bir yönelişi yoksa, insanın bir şey başarması imkansızdır. Bundan dolayı ekonomi, siyasal örgütlenme, çevrenin öğrenilmesi ve diğer topluluklarla kurulan ilişkiyle bedensel etkinlikler sistemlerinin her birinin kassal gerilimlerle ve bunların sinirsel enerji fazlasıyla bağlantısı vardır. Öte yandan bütün bunlar yararlıdırlar, yani öteki ihtiyaçların doyurulmasına yöneliktirler. Bundan ötürü de bunlar örgütlüdürler. Yani kuramsal çözümlemeye konu olabilirler ve de ancak kurumlar olarak karşılaştırılabilirler. Ama kassal ve sinirsel etkinliğin kendi başına bir amaç yapıldığı sporlar, oyunlar, danslar ve festivaller gibi özellikle hazırlanıp örgütlenmiş etkinliklerin biyolojik, psikolojik ve kültürel açılardan çalışılması için geniş bir alan vardır. J. Huizinga'nın 1955 çalışması da gösteriyor ki, kurumsal açıdan ele almanın yanı sıra, eğitsel değerleri açısından ve ekonomik beceriler için hazırlık niteliğinde artistik diyebileceğimiz bazı fizyolojik ihtiyaçlarla ilişkisi bakımından, oyunun ve eğlenceye yönelik etkinliklerin çözümlenmesi, yapılan işlerin pek çoğuyla temel yöntemsel ihtiyaçlarımız arasında anlamlı bağlantılar kurulabilir. 6. Büyüme. Bir toplumun eğitsel ve toplumsallaştırıcı sistemlerinin ele alınması için en uygun olan yer burasıdır. Bu sorunun incelenmesi aslında büyüyen organizmanın kurumlarla sırasıyla yavaş yavaş nasıl bütünleştiği konusunun ayrıntıyla ve kapsamlı olarak değerlendirilmesinden oluşur. Bu da büyük ölçüde öğretimin kuruma göre farklılaştığı gerçeğini ortaya koyar. Bütün simgesel bilgilerin temelleri, bilimsel bakışın ilk öğeleri, töre, otorite ve ahlakın değerlendirilmesi hep aile içinde öğrenilir. Büyüyen çocuk daha sonra oyun arkadaşlığı grubuna girer ve orada bir kez daha töreye ve görgü kurallarına uyup saygılı olma yolunda eğitilir. O, ekonomik bir topluluğun ya da askeri bir derneğin, bir grubun ya da bir yaş grubunun üyesi olduğunda kendisine ekonomik alanda özel bir çıraklık sağlanır. Hiç şüphesiz eğitimin en dramatik aşamaları üyeliğe kabul törenlerinde bulunur. Halk bilimsel kayıtların çoğunda bebeklik, çocukluk, olgunluk, yaşlılık gibi çeşitli aşamaların bir tasviri yapılır. Ancak her aşamanın genelleştirilmiş bir tasviri yerine daha çok bireyin beceriler için yavaş yavaş nasıl yetiştirildiği, kendisine kültürün dilini, öteki simgesel aletlerinin kullanmanın nasıl öğretildiği, tam ergenliğe eriştiğinde, yurttaşlık görevini üstlendiğinde, tam bir üyesi olacağı kurumlara nasıl sokulduğunu gösteren çalışmalar bilimsel olarak daha yararlıdır. 7. Hijyen. Bu sorunun öteki cevaplarda yer alan refaha ilişkin her şeyle birlikte ele almak durumundayız. Böylece daha önce tartışılan hastalık, önleyici düzenlemeler, burada sağlık, büyüsel tehlikeler hakkındaki halk inançları açısından çözümlenebilecektir. Bunlara ek olarak halk bilimci burada temel sağduyunun en azından açıkta kalma, aşırı yorgunluk, tehlikelerden ve kazalardan kaçınma, ayrıca sınırlı ama yokluğu hiç görülmeyen ev veya koca karı ilaçları hakkındaki kuralları ortaya koymalıdır. en ilkelinden en çok gelişmiş olanına kadar uzanan bütün kültürel davranışların tüme varım yoluyla incelenmesi bize şunu gösteriyor ki, bütün fizyolojik süreçler standartlaşmış, yani belli amaçlara göre kalıplaşmıştır. İnsanın anatomik fizyolojisiyle ve insansal etkinliklerin amaçlarıyla doğrudan ilişkili bulunan yapay bir donatımla bütünleşmişlerdir. Açıkça görülen bütün cevaplar toplu olarak verilmekte ve bir takım geleneksel kuralları izlemektedir. İşlevin aslında yararsızca yinelenen, dolayısıyla da uygunsuz bir şey olarak değersiz bulunmasının bir çeşit entelektüel tembellik olduğu, en karmaşık kültürel başarılarımızın bazıları irdelendiğimizde ortaya çıkarılacaktır. Örneğin uçağı, denizaltıyı ya da buhar makinesini ele alalım. Kuşku yoktur ki insanın ne kuş gibi uçmaya, ne balıklarla birlikte yaşamaya, ne de anatomik yönden uyarlanamayacağı, fizyolojik yönden de yetersiz kalacağı bir çevre içinde harekete ihtiyacı yoktur. Bu nedenle sözü edilen o araçların herhangi birinin işlevini tanımlarken, onların görünüşlerinin doğru anlamını metafizik zorunluluk terimleriyle açıklayamayız. Ama bilimsel tanım ve kuram açısından bakınca, akıllı bir kültür araştırmacısının yapabileceği tek şey, insanın bilgi durumuyla, ereklerle, amaçlarla, bu tür buluşların mümkün kıldığı etkinliklerle ve bir bütün olarak insanla ilgili kültürün yapısına ve işleyişine doğru insanın bedensel güçlerini genişletmek için bu mekanizmaların yaptıkları etkilerle sözü geçen araçlar arasındaki ilişkileri göstermektir. Bu konuda gerçek ve akıllı bir tarihçi tamamen işlevsel yaklaşımla çalışacaktır. O çalışmasını biçim üzerinde yoğunlaştıramaz ve işlevi savsaklayamaz. Tarihçi bütünleyici olgunun görünüşünü belirleyen tüm etkenleri ve onun sürekli ve sistemli kullanılışının el verdiği tüm sonuçlarını değerlendirmek için o olguyu ele almak zorundadır.